Ayrım 18.
Bütün gençler hücresini yanlarında 30 kadar da partisiz işçi olduğu halde döşemeyi temizlerken buldu. Biraz ileride Pavel de çimento zemin üzerindeki mazot ve gaz lekelerini bizzat arıtmaktaydı. Bundan sonra elektrik teknisyenleri başlarında gene Korçagin biraz ton malzeme ile madeni artığın açık havada küflenmeye terk edildiği koca avluya saldırdılar. Yılların tozuyla yüklü örümcek ağlarını süpürüp bir bir ovarak parlattılar küflü makinaları. Güncel çalışmalarının dışında uygulanmak üzere bir parola atmıştı ortaya Pavel. Bolşevikler pislikle barış yapamaz ve bu parola harfi harfine uygulanıyordu. Kamu kitaplığında geçiriyordu akşamlarını ve sonunda eski kitap raflarını düzenleme iznini aldı. Bir bir ayırdı kitapları, böylece yeni bir hazine çıkardı ortaya memurların şaşkın gözleri önünde. Kapital, Demir Ökçe, Spartaküs, İç Savaş üzerine broşürler, bayındırlık ve iskan istatistikleri. Kamu yaşamına yeniden döndüler. Açığa çıkarılmış bir işçiydi Tüvete. Eskiden dökümcüydü. Birkaç aydan beri de özel yetenekleri ve enerjisi sayesinde ciddi görevlere getirilmişti. Biraz fazla otoriter ve yeterinden fazla güvenliydi kendine karşı. Belki de için için Pavel'le rekabete girişip nüfuzunu tehlikeye atmaktan çekindiğinden olup bitenlere ses etmiyordu. İki gencin arasındaki ilişki görünüşçe dostça olmakla birlikte gergin bir hal almakla gecikmedi. O gün büro özel bir toplantı yaparak Koska sorununu karara bağlayacaktı. Genç bir komsomoles olan Koska, ustabaşının kesin ihtarına karşın Amerikan yapımı pek değerli bir cihazla oynayıp makineyi bozmuştu. Ve bu bağışlanmaz ihmalciliğin nedeni eğer etrafa zarar vermek azmi değilse ortak çıkarlar karşısında duyulan ilgisizlik olabilirdi ancak. Hücre yönetim bürosu eski menşeviklerden olan ve pek sevilmeyen ustabaşının işçilere baskı yaptığını öne sürerek Koska'yı savunmaktaydı. Ortak büro ise ikiye ayrılmış durumdaydı. Tvetayev dahil 3 üye bir uyarma cezası verilmesine, öteki 2 üye ise beraat edilmesine taraftardılar. Tam o sırada Pavel toplantıya geldi. Kapalı oturumdayız Korçagin. Tvetayev tarafından kabaca uyarılan Pavel önce kızardı. İlk olarak hakarete uğruyordu yaşamında. Ama derhal egemen oldu kendine. Biliyorum dedi. Varlığıma kesinlikle karşı mısın? Yok ama bir ilke sorunu. Neyse madem ki geldin artık. Ve toplantı devam etti. Tvetayev'in bir diktatör gibi davrandığını hemen kavradı Pavel ve oylamaya geçileceği sırada söz istedi. İstemeye istemeye ona söz vermek zorunda kaldı rakibi. Korçagin'in sesi arzu ettiğinden de kesin bir tona bürünmüştü. Koska sorunu tek başına göz önüne alındığında pek önemli değildir. Ama bu sorun bir işaret, bir sembol değeri taşır. Rakamlar üzerinde düşündünüz mü hiç? Konsomolistlerin %23'ü her sabah atölyelere 5 dakika ile bir çeyrek arasında geç geliyor. %17'si ise ayda 1-2 gün kaytarmakta. Partisizlerden %14'ü tümüyle kaytarıcı. Yeni yetmeler hakkında da bilgi topladım. İşin %90'ı... Gençler yüzünden tökezlenmekte. Bu düzensizlik ve laçkalığa kesinlikle karşı çıkmalıyız. Eski işçilerin söylediklerini biliyor musunuz? Eskiden diyorlar tıkır tıkır çalışıyordu kapitalistler için. Proletarya kendi kaderinin efendisi durumuna geldiğinde sabotaja girişmek bir utanç değil de nedir? Gerçi ben Koska'nın tembellik, ihmalcilik ve üretimde düzensizlik yaratmadan ihracını istemekteyim ama bizim asıl öfkemiz ve suçlamamız gereken kimse o değil. Kendi kendimizi suçlamamız gerekir bizim. Çünkü hastalıkla mücadele etmesini bilemediğimiz yetmiyormuş gibi çeşitli gerekçelerle bir de tutup bu hastalığı haklı göstermeye giriştik. Bence Koska ihraç edilmeli ve bu kararda Duvar Gazetesi'nde yoldaşlara açıklanmalıdır. Kendini kaptırmıştı bir kere. Konuştukça konuştu. Tartışma uzun sürdü. Zaman zaman da alevlendi. Korçagin'in doğru ve inançlı belgeleri karşısında güç durumda kaldığını ve dolayısıyla da eli altındaki uysal çoğunluğu kaybetmek üzere olduğunu anlayan Tvetayev en büyük gafı işte bu sırada yaptı. İş demokrasi kanununu çiğneyerek oylama anında odadan çıkmasını talep etti rakibinin. Bu tedbir sana onur kazandırmaz Tvetayev, dedi Korçagin. Bir hakkını kullanıyorsun, ben de itaat ediyorum. Ama şurasını iyi belli ki, burada kendi iradeni zorla yürütmeye kalkacak olursan, işletme sovyetinin yarınki büyük toplantısına götüreceğim konuyu. Hatan o zaman açıkça ortaya çıkacak ve azınlıkta kalacaksın. Havel kazandı sonunda. Gençlik örgütünün çoğunlukla aldığı kararı parti de onayladı. Çaresiz kalan Tvetayev aldanmış olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı ve ertesi sabah işçiler partinin çifte bir önlem aldığını öğrendiler. Bir yandan tembellik suretiyle sabotaja karşı mücadele açılıyor, bir yandan da herkesin kendi emeğiyle örnek olarak üretimde disiplin sağlanmasına katılması için kampanya başlıyordu. Gene öğreniliyordu ki Kosko hücreden ihraç edilmiş ve yeni siyasi eğitmen Korçak'ın büroya üye seçilmişti. Bu kararların alındığı toplantıdan çıkarken Tvetayev'i bekledi Pavel kapıda. Benimle gel, sana söyleyeceklerim var, gel oturalım şuraya biraz. Tvetayev'in sigarası küçük bir fener gibi yanıp sönüyordu karanlığın içinde. Ne diye bana diş biliyorsun Dimka? Önce kısa bir sessizlik. Sonra acemice bir kaçış denemesi, bir şaşkınlık numarası. Ne diş bilemesi? Sen rüya mı görüyorsun kuzum Allah aşkına? Ta başlangıçta sana ben önermemiş miydim büroya girmeni? Sen kendin kabul etmedin o zaman. Neydi bana söyleyeceğin şey? Bu türlü küçük kurnazlıkları bir yana bırak Dimka. O diplomat ağzında geç bir kalem. Ben sana söyleyeyim mi niçin diş bilediğini bana? Senin sekreterliğinde gözüm var sanıyorsun. Bu türlü takışmalar ortak çalışmayı sekteye uğratır arkadaşım. Yalnız ikimizi ilgilendirse, konunun üzerinde bu kadar durmazdım. Ama düşün ki yarın görevimizi tamamlamak üzere yan yana mücadele edeceğiz. Çünkü bu eser bizim, hepimizin. Ne kadar tatsız durumlar çıkabilir görüyor musun? Şimdi iyi dinle beni. Biz ikimiz de basit çocuklarız. İşçiyiz. Eğer bu davaya inanıyorsan işleyelim. Sıkarsın ve bu iş burada bitip kapanır. Ama kendi özel çıkarların ağır basıyorsa sana şimdiden haber vermek isterim ki aramızdaki savaş kızgın olacak. Tvetayev'in nasırlı elini avucunda bulmaktan büyük bir haz duydu Pavel. Bir hafta geçmişti aradan. İhtiyar Tukarev o akşam da kurtulamamıştı bölge bürosundan. Kapı vuruldu. Evet girin. Korçak'ın girdi ve titizlikle doldurulmuş iki anket kağıdı bıraktı masanın üzerine. Nedir bu yavrum? Bundan böyle yaptığım işlerden sorumlu tutulmam için babacığım. Öyle sanıyorum ki zaman geldi de geçiyor bile. Sen de aynı düşüncedeysen beni desteklemeni isterim. Bir an Korçak'ın dikti gözlerini Tokarev. Sonra yavaş yavaş ama kesin bir hareketle Rus Komünist Partisi üyelerine ayrılmış çekmeceyi açtı, bir kart çıkardı. 1903 yazısı üzerine ve yumuşak bir tavırla imzaladı. Al bakalım yumurcak, benim ağarmış saçlarımı karartmayacağını biliyorum. Telefon. Polonya diplomatik misyonunu getiren trende bir elektrik arızası çıktı Pavel. Gara kadar uzanıver ne olur, aletlerini almayı da unutma, aceledir. Yanında öküz boyunlu, üzerinde parlak kartallar çizili sıra sıra düğmeli lüks üniformasıyla kendisini bir an bile boş bırakmayan şişman bir kamarot, şahane vagonu kompartıman kompartıman dolaşıp aygıtı gözden geçirdi. Bozukluk herhalde en son kompartımanda olacak. Keten gibi saçlı genç bir kadın vardı içeride. Bir altın pudriyerle bir parfüm şişesini bulunduğu masaya dirseğini dayamış beklemekteydi. Hanımefendi hazretlerinden onarıma izin buyurmalarını istirham ediyoruz. Kocanız Sayın Pan Binbaşı restoranda bira içmekteler. Siz de emreder miydiniz? Kamerat güçlükle boyun kırdı kadının karşısında ve kadın şarkı söyler gibi bir sesle cevap verdi. Bira istemem. Onarım yapılsın. Siz gidebilirsiniz. Önce koridordaki ampule onarmaya koyuldu. Kompartımanın camından sızan ışık omzunu aydınlatmaktaydı kadının. Saf Lyon ipeğinden şık bir elbise vardı üzerinde. Paris'in en iyi terzileri tarafından dikilmişti kuskusuz. Kolları ve göğsü açıktaydı. Ve iri bir elmas parıldıyordu kulağında. Yüzü karanlıkta kalmıştı ama seçebildiği kadarıyla yabancı gelmiyordu Pavel'e. Dışarıdaki onarımı bitirince özür dileyerek kompartımana girdi Korçak'ın. Ampulü değiştirecekti. Kadın bu kez temiz bir Rusça ile konuştu. Size engel oluyorsam kalkabilirim. Kibirle havalanan bu kaşlar hiç de yabancı gelmiyordu Pavel'e. Sonra bu mağrur ağız, bu kurumlu dudaklar yanılmıyordu hayır. Nelli Neltiski'ydi bu. O da tanıyamamıştı eski gürültücü komşusunu. Karşısındaki bu iyi giyimli, kibar tavırlı bayı. Birdenbire nasıl olduğunu kendi de fark edemeden lehçe sordu Pavel. Viktor da burada sizinle birlikte mi? Nasıl, Viktor'u tanıyor musunuz? Tanımaz olur muyum hiç? Eski komşumuz. Olanaksız. Pavkasınız siz öyle ya. Şeyin oğlu. Aşçınızın oğlu evet. Ne kadar da büyümüş ve değişmişsiniz. Küçük bir asi çocuk kalmış bende sizden. Karşılaşmadan pek de hoşlandığı söylenemezdi Nandi'nin. Küstahça süzdü Pavel'i. Victor'la niçin ilgilisiniz peki? Yanlış anımsamıyorsam pek geçinemezdiniz de. Garibe ufak bir borcu vardı Victor'un. O hesabı kapatma koşuma gitmez değildi doğrusu. Pekala biliyordu Nelly o ufak borcun ne olduğunu. Petliyorsa Çukra hikayesini. Ama karşısındaki bu eski köleyle dalga geçmek istedi. Kardeşimin borcunu ödemeye hazırım. Yanıt vermedi Pavel. Söylesenize bana, villamızın bir harabe haline geldiği doğru mu? O güzelim bahçe, bütün o çimen tarlaları perişan olmuş, silinmiştir ortadan. Aldanıyorsunuz. Konağınız şimdi bütün halkın malıdır ve onu eskisinden daha bakımlı tutuyoruz. Oo, görüyorum ki siyasi eğitimden de geçirmişler sizi. Ama bakın, Polonya misyonunun vagonundasınız ve hiçbir şey değişmemiş durumda. Gene eski uşaksınız işte. Anneniz çamaşırımızı yıkardı, siz de benim rahatım için çalışmaktasınız. Alaycı bir sesle konuştu Pavel. Size şansınız için kılımı bile kıpırdatmazdım küçük yurttaş hanım. Ama burjuvalar diplomat diye bir nevale icat etmişler, biz de göz yumuyoruz şimdilik. Kafalarını kopartmıyoruz, hatta terbiyeli bile davrandığımız oluyor. Sizden çok daha terbiyeli örneğin. Bir kırmızılık çökmüştü Nandi'nin yanaklarına. Ya Varşova'yı ele geçirirseniz ne olurdu peki? Beni ne yapardınız o zaman? Kılıçtan mı geçirirdiniz? Yoksa bir rehine olarak mı saklardınız beni? Ayağa kalkmış kapının aralığında durmuştu. Kokaine alışmış burun delikleri şehvetle titriyordu. Tam o sırada fışkırdı ışık divanın üzerinden doğruldu Pavel. Size gereksinmesi olan kim dedi? Kılıcımıza gerek yok. Geberip gitmeniz için. Kokain ve öteki pislikler yeter de artar bile. Öteki konuya gelince herhangi bir babayı size yeğlerim. Koridorda uzaklaşmaktaydı ki boğuk bir ses yükseldi arkasından. Pis Bolşevik, ne olacak? Korçagin'in uzanmış kitap okumakta olduğu yatağın kenarına ilişmişti Okunev. Dinle Pavlış'a, sana bir durumu anlatmam gerekiyor. Bir bakıma incir çekirdeğini bile doldurmayan bir sorun bu. Ama bir başka bakımdan çok önemli. Talya Yakutina ile benim aramda. Nasıl söylesem... Bir kaza oldu işte. Ta baştan beri hoşuma gidiyordu. Sonra suçlu bir tavırla ensesini kaşımaya koydu Okunev. Ama Pavel'in kendisini ciddiyetle dinlemekte olduğunu görünce cesaretlenip devam etti. Sonra Talya'nın başına ne geldi anlıyorsun değil mi? Sözün kısası ne olup bittiğini anlamak için elektrik feneriyle bakmak şart değil ya. Ve mutluluğu birlikte denemeye karar verdik. Yasal bir biçimde. Sen bu işe ne dersin? Ne diyebilirim ki Kolya? İkiniz de arkadaşımsınız ve halk çocuğuyuz hepimiz. Mert bir kızdır Talya. İyi ödüyorsunuz derim. Ve Korçagin kişisel eşyalarını ertesi gün deponun komününe taşıdı. Birkaç gün sonra da yemeksiz içkisiz bir komünist şenliğiyle bir yoldaş eğlentisiyle başladı Talya ve Okunev'in ortak yaşamları. Bir anılar ve kitaplar gecesi oldu bu. Türküler söylendi. Güzel türküler, mücadele ve zafer türküleri. Katyusha Zelenova ile Valisleneva bir bayan bir getirmişlerdi. Kalın ve gürleyen notalar tiz ince seslere karışıp doldurdu odayı. Her zamankinden çok daha iyi çalıyordu Pavel. Şepetovka'dan çaldığından da iyi çalıyordu. O yepyeni ve sevinç dolu savaşçı ruhunu aktarmıştı aleti. Ve Voliseva, Almanika'yı elinden kapıp olanca vahşiliğiyle güzel bir halk havası tutturduğunda fırladı Korçakin. Koyuldu herkesle birlikte delice dönmeye. Üçüncü kez dans ediyordu yaşamında. Üçüncü ve son kez olarak. Sınır dediğiniz, üzerinde ayrı levhalar taşıyan iki karşılıklı direk demektir. Sessiz ve düşman, iki ayrı dünyayı özetleyerek bakışırlar orada. Yukarıya doğru sivrilen, titizlikle budanmış bir ağaç gövdesidir biri, siyah beyaza boyalıdır, bir polis kulübesi gibi. Yırtıcı bir kuş vardır ucunda, kanatlarını alabildiğini açmış, pusunun heyecanıyla gagası daha da oburlaşmış bir halde, karşısındaki madeni kalkana dikmiştir karanlık bakışlarını. Kalkan, toprağa iyice yerleşmiş dört köşe kalın bir meşenin doruğundadır. Ve bir orakla bir çekiç parıldamaktadır bu dövme demirden kalkanın üzerinde. Aralarında altı adım ya vardır ya yoktur ve dümdüzdür toprak altlarında. Yataydır, pürüzsüzdür ama bakmayın siz, aslında bir uçurum ayırmaktadır bu direkleri. Ve hiç kimse yaşamını tehlikeye atmaksızın bu kısa mesafeyi aşamaz. Sınır, Karadeniz'den Kuzey Buz Denizi'ne kadar bu sessiz direkler Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin emeğinin işaretiyle süslü bekçileri ardı arkası kesilmeyen bir zincir halinde sıralanırlar. Dipnot 1. Bir çalgı. Geçitleri aşar, tepelere uzanır, dağların üzerinde yükselir deniz fenerleri gibi ve bir büyük ırmağa ulaşıp karla örtülü yabancı diyarların sonsuz uzanışını seyrederler sarp bir kayanın üzerinden. İşte bu ıssız sınır bölgelerinden birinde bir küçük köy vardır, Berezov. 10 kilometre ötede Sovyet Ukrayna'sı bitmekte ve Panların beyaz Polonya'sı başlamaktadır. Buz tutmuştu ortalık. Valenkilerin bir altında çatırdıyordu kar. İri yarı bir silüet belirdi direğin yanında. Kızıl mahpus, üzerindeki sımsıkı giysiler, başında kızıl yıldızlı bir kalpakla nöbete başlıyordu. Karşı tarafta ters yönde de Polonyalı bir jöner ilerlemekteydi. Kartallarla süslüydü ince kaputu. Ama beyaz birlik kasketinin, apoletlerinin, sessiz madeni düğmelerinin üzerindeki bütün bu kartallar ne yapabilirdi amansız soğuğa karşı? Ve sınır boyunda yasaktır konuşmak. Ama iki insan varlığı puslu bir çölün ortasında baş başa kalırsa ve kanat çırpan bir kuş bile olmazsa bir kilometrelik bir mesafe içinde kim denetleyecektir bu uluslararası yasaya uyulmadığını? Şöyle rahat rahat bir sigara tüttürmek istiyordu Polonyalı asker ama dalgaya gelip kışla da unutmuştu kibritini. Aksi gibi Sovyet meslektaşın oradan doğru tatlı bir duman kokusu geliyordu burnuna. Durdu Polonyalı, buz tutmuş kulağını ovuşturmayı bıraktı. Kuşkucu bir bakış attı çevresine uzun uzun ve ilk o çiğnedi kutsal kanunu. Bir şeyler duymuştu kızın mahfuz duymuş olmasına. Ama ne, lehçe cümlenin anlamını kavrayamamıştı pek. Askerin karşı taraftaki nöbetçilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi yasaktır tüzüğe göre. Ve sertleşen kar sıcak rahat valenkilerin altında çatırdamaya devam etti. Bolşevik yoldaş, kibritini atar mısın bana? Polonyalı Rusça konuşmuştu bu sefer. Karşısındaki adama baktı kızıl muhafız. Dipnot 1. Keçe çizme. Anası gevremişti ondan. Bir pandan farksızdı soğuk. Ciğerlerini söküyordu askerin. Burjuvaların emir kuluydu evet ama burjuva değildi. Üzerinde ipincecik bir kaput dayanmaya çalışıyordu ayaza karşı. Tavşan gibi oradan oraya sıçrıyor, ısınamıyordu bir türlü. Sigara da içemiyordu üstelik. Bu kadarı fazlaydı doğrusu. Yolunu değiştirmeksizin kibrit kutusunu fırlattı ona. Kutu bir dakika sonra aynı şekilde geri dönmüştü. Bu kez de hiç farkına varmadan kızın muhafız çiğnedi kutsal yasayı. Bende bir kutu daha var. İstersen sende kalsın. İstemem sağ ol. Cebimde görürlerse zindanı boylarım. Sovyet nöbetçisi kutuya baktı. Bir uçak resmi ve uçaktan fışkıran kocaman bir yumruk. Bir de tek bir sözcük. Ultimatum. Hakkı var dedi kendi kendine. Öteki taraftakilere göre bir kutu değil bu. Ve iki asker sınır boyunca gitgellerine devam ettiler. Atlar yavaşlamıştı. Eğildi Gavrilov ve kar örtüsünün üzerindeki garip izleri inceledi dikkatle. Bir dişli tekerlekten kalmış andırıyordu izler veya küçük kurnaz bir hayvandan. Biraz açıkta da ayak izleri vardı. Polonya'dan gelen birisinin sınırı açtığı belliydi işte. Sınır bölgesinin patronu olan Gavrilov'un sıcak soluğu bıyığını gümüşlendiren kırağı eritmişti bir anda. Namussuzlar, üçüncü mangadaki çocuklar tevekkeli değil bir ışık görmemişler. İki adam yaklaştı. Bir kızıl mahpus omuzdan geçme kayışını düzelterek ağzındaki izmariti tükürdü. Selam yoldaşlar. Karşıdaki Polonyalı kızıl subayların askerlerle arkadaş gibi muhabbet edişlerine baktı. Kollarındaki üç kare binbaşı rütbesini gösteriyordu. Bir an binbaşı Zyarzgöyski'nin elini sıkarken hayal etti kendini, sonra gülmeye başladı. Ne kadar saçma ve yersiz bir hayaldi bu. Tuvaliler gittiler ve kombat içini boşalttı. Bu bölgelerde insanın nasıl uyanık olması gerekiyor bir bilsen. Biraz kesireyim dedin mi tamamdır. Uyandığın zaman derdine yan artık. Gündüz gene bir dereceye kadar azizim ama geceleyin payına düşen araziyi istediğin kadar arşınla ve istediğin kadar dikkatle kolaçan et etrafı mutlaka bir yerden sızıyorlar. Kendin karar ver yoldaş Korçak'ın. Yalnız benim sektörümde ortasından ikiye ayrılmış dört köy bulunuyor. Acı değil mi? Sen artık Arttır artırabildiğin kadar muhafız sayısını. Her düğünde, şenlikte, dayısı, teyzesi, yengesi vesaire koskoca aileler senin bütün kordonuna karşın yer değiştiriyor. Başka ne yapabilirler zaten? 20 adım ya var ya yok evlerinin arasında. Irmağa gelince bir tavuk bile yüzerek geçebilir. Kaçakçılık kurumu tıkır tıkır çalışıyor tabii. Ufak tefek şeyler kaçırıyorlar şüphesiz. Nihayet köylü bunlar. Diyelim ki bir baba akrabalarına hediyelik içki kaçırıyor. Bu önemli değil ama profesyoneller de var. Bütün bu bölge köylerinde evrensel mağazalar açtı. Polonyalılar ne ararsan buluyorsun azizim. Çap bir işaret tamam. O koca mağazalarında müşterisi şu sefil köylü değil ya. Desene ki işin ucunda bunlar daima yiyecek kaçırıyor. Suratını asmıştı kombat. Bütün sorun da orada ya dedi. Eski gettonun içinde kaybolup gitmiş bir köşe. Küçük bir köy, Berezdol. Aptalca bir düzensizlik içinde darmadağın bekleyen 200-300 kadar evcik. Geniş bir pazar meydanı ve süprüntüler, gübreler arasında iki düzine dükkan ve çepeçevre küçük köylü çiftlikleri. Eski bir havra vardı mezba yolu üzerinde. Orada ortada tek başına kalıp sanki büzülmüş ve sizde bir terk edilmiş duygusu uyandıran bir yapı. Ama pek de öyle üzülmemek gerekir. Cumartesileri gene de dolup taşar bu havra. Köyün dindarları orada toplanırlar hep. Ne korkunç bir fark vardı ama eski günlerle şimdiki zaman arasında. Ve hahamın yaşamı ne kadar da uzaktı özlediği yaşamdan. Ne pis, ne rezil bir şey geçmiş olsa gerekti ki 1917'de böyle Berezdol gibi uysal bir köyde bile o büyük saygı artık gösterilmez olmuştu haham efendi hazretlerine. İhtiyarlar henüz trefe bir yemiyorlardı tabii ama bütün kız ve erkek çocuklar domuz sosisi görünce bayram etmiyorlar mıydı Yehova'nın lanetlediği o pis et karşısında. Anımsaması bile mide bulandırıcı, öylesine iğrenç. Gübreyi bir ev sahibi edasıyla şevk içinde eşeleyen ukala domuza için için lanetler yağdırıyordu. Rebbe Baruh, bu da yetmiyormuş gibi şimdi Berezdol bir ocak merkezi oluyordu. Bir alay komünist olmuştu köye ve ortalığın altını üstüne getiriyorlardı. Her gün bir dert çıkıyordu başına. Daha dün görmemiş miydi papazın eski konağının kapısındaki pankartı? Ukrayna Komünist Gençlik Örgütü, Berezdol Ocağı. Nasıl olur da iyi, namuslu, doğru dürüst bir şey çıkabilirdi böyle bir tabeladan? İşte bu düşüncelere dalmış olan haham, havrasına geldiğini neden sonra fark etti ve bir afiş gördü kapıda. Meraklanıp okudu.